20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs Davası 2. Barış Harekatı sonrası. 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri denizden ve havadan adaya çıkarma yaptı. 22 Temmuz akşamı ateşkes yürürlüğe girdiğinde Türk kuvvetleri Girne-Lefkoşa yolunu kontrol altına almışlar ve Girne kıyılarında da bir genişleme yapmışlardı. Bu durum askeri bakımdan yetersiz ve tehlikeliydi. Bu dönemde Türkiye 300 tank ve 40 bin askeri adaya indirmiş bulunuyordu. 1970'li yılların başlarında Kıbrıs'la ilgili olarak tek bir devlet içinde görev ve yetkilerin iki toplum arasında paylaşıldığı fonksiyonel federatif sistemin kurulması tezi savunuldu. Ancak Yunanistan'da iş başında bulunan askeri junta Enosis'in gecikmesini içine sindiremiyordu ve Makarios'un iktidardan uzaklaştırılması için plan yapmaya başladılar. Makarios bunu öğrenince çok sert tepki gösterdi. Rum Cinayet Örgütü EOK. 15 Temmuz 1974'te Rum Cinayet Örgütü EOK'cılar ve lideri Nikos Samson, Rum Milli Muhafız Teşkilatı'nın yardımıyla darbe yaparak Makarios'u görevden uzaklaştırıp Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni ilan etti. Böylece Enosis yolunda ilk önemli adım atıldığı gibi Yunanistan'ın da Kıbrıs'a müdahale ettiği gün yüzüne çıktı. Amerika, İngiltere ve Türkiye yeni yönetimi tanımadıklarını açıkladılar. Türkiye bu durumu antlaşmaları hiçe saymak, anayasal düzeni yıkmak ve geçersiz bir yönetim oluşturmak olarak nitelendirdi. Türkiye, Garanti Antlaşması'nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak İngiltere ile beraber Kıbrıs'a müdahale etmeye kararlıydı. Başbakan Bülent Ecevit, Londra'da görüştüğü İngiliz hükümetinden gerekli desteği alamadı. İngiltere, Birleşmiş Milletler ve NATO'nun devreye girmesini istiyordu. Türkiye tek başına müdahale yapacağını İngiltere'ye hissettirdiyse de İngilizler buna ihtimal vermediler. Amerika'nın Yunan cuntasına baskısına rağmen Yunanistan yönetimi bu konuda geri adım atmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çifte standart. Bu gelişmeler üzerine 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri denizden ve havadan adaya çıkarma yaptı. 22 Temmuz akşamı ateşkes yürürlüğe girdiğinde Türk kuvvetleri Girne-Lefkoşa yolunu kontrol altına almışlar ve Girne kıyılarında da bir genişleme yapmışlardı. Bu durum askeri bakımdan yetersiz ve tehlikeliydi. Bu dönemde Türkiye 300 tank ve 40 bin askeri adaya indirmiş bulunuyordu. Yunanistan'ın adaya müdahalesinde kılını kıpırdatmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkarma yapmasıyla harekete geçti. Yunanistan ve Türkiye savaş durumuna gelmişlerdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 20 Temmuz 1974'te aldığı 353 sayılı kararla adada ateşkesin sağlanıp yabancı kuvvetlerin çekilmesini, Kıbrıs'ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını kararlaştırdı. Türkiye 22 Temmuz 1974 saat 17 itibarıyla ateşkese uydu. 23 Temmuz'da Yunan hükümeti istifa etti. Konstantin Karamanlis yeni Yunan hükümetini kurdu. Kıbrıs'ta da yönetime Nikos Samson yerine Glafkos Klarides getirildi. Cenevre Deklarasyonu'nda neler konuşuldu? 25 Temmuz'da Türkiye, Yunanistan ve İngiltere İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanarak 30 Temmuz'da Cenevre Deklarasyonu'nu imzaladı. Bu deklarasyona göre 1. Kıbrıs'ta 1960 anayasa düzeni yeniden kurulmalıdır. 2. Taraflar kontrol ettikleri alanları büyütmemelidir. 3. 30 Temmuz ateşkes çizgisinde Birleşmiş Milletler kontrol bölgesi kurulacaktır. 4. Rum çemberindeki Türk bölgelerinden Rum kuvvetleri çekilecek, buralar Birleşmiş Milletler korumasına bırakılacaktır. 5. Anayasal düzenin sağlanması yolunda Rauf Denktaş Cumhurbaşkanı görevlerini yürütecektir. Bu konferans Türkiye'nin başarısıyla sonuçlanmıştır. Ancak Rumlar daha sonra ateşkese uymayıp Türk bölgelerindeki kuşatmayı sürdürmüşlerdir. Türk tarafı coğrafi esasa dayalı federatif sistem veya kantonlara dayalı sistemden yanaydı. Yunanlılar ise Türkiye'yi oyalıyordu. Bunun üzerine 14 Ağustos 1974'te 2. Kıbrıs Barış Harekatı başlatılmıştır. Tarihinde gittiği her yere barış götüren Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 gün gibi çok kısa bir süre zarfında Magosa, Lefkoşe, Lefke, Kokkina çizgisine ulaşarak adanın %38'ini kontrol altına almış ve Birleşmiş Milletler'in ateşkesine uyduğunu kabul etmiştir. Müslüman, Türk'ün varlığının korunması. Bugün Kıbrıs meselesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın önerdiği yeni çözüm planı ve Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs'ı kabul etme sürecinin şekillenmesiyle birlikte bir kez daha gündemde. Türkiye, haklı olarak Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik haklarının elinden alınmasına, kuzeydeki Türklerin adada azınlık durumuna düşürülmesine karşı tavır almaktadır. Bunun nedenleri, Kuzey Kıbrıs'taki Türk toplumunun güvenliği, Kıbrıs'ın Türkiye açısından taşıdığı stratejik önemdir. Bu nedenlerin her ikisi de gerçekçidir. Kıbrıs'ın tek bir devlet olduğu 1974 öncesi dönemde adadaki soydaşlarımıza karşı korkunç saldırılar düzenlediği, uzun vadeli bir soykırım yürütüldüğü açıkça ortada olan bir gerçektir. Bu vahşetin tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Ve bunun en başta gelen önlemi adanın iki toplumlu ve iki bölgeli bir yapıda devam etmesidir. Birleşik bir Kıbrıs'ta 1974 öncesindeki terör ve anarşi yaşanmasa bile Türkler kendilerini psikolojik bir baskı altında hissedecekler. Tedirgin bir yaşam süreceklerdir ki bu da kabul edilemez. Kıbrıs'ın Türkiye açısından stratejik önemi ise hem somut askeri ve siyasi gerçeklerden hem de psikolojik etkisinden kaynaklanmaktadır. Kıbrıs, Türkiye'nin milli davasıdır. Adadaki Türk siyasi varlığının sona ermesi ister istemez bu milli davanın kaybı olarak yorumlanacak ve bu da tüm milli moral üzerinde negatif bir etki meydana getirebilecektir. Kıbrıs'taki toprak kaybının Türkiye içindeki bir takım bölücü unsurlara moral dopingi yapması, onların bölücü hayallerine emsal teşkil etmesi riski de söz konusudur.
www.harunyahya.org